Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş Getiren. Bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz. Muhterem Nurettin Yıldız hocamla beraberiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş buldum. Teşekkür
ederim. Afiyettesiniz inşallah.
Elhamdülillah.
Böyle sonbahar, kış girişindeyiz. Seslerimiz değişiyor biraz. Boğazlarımız değişiyor. Sizlere de sıhhat, afiyet diliyoruz.
Cemil
inşallah.
İnşallah.
Hocam, yani programlarımızda bir Müslümanın İslam'la ilişkisi, ben Müslümanım diyen bir insanın İslam'la ilişkisini doğru çerçeveye oturtmak üzerine konuşuyoruz. Ayetlerden yola çıkarak en son işte Hucurat suresinden, Hac suresinden ayetlerle bu meseleyi değerlendirdik. Hucurat suresinde iki ayet daha var, 16-17. Ayetler. O ayetlerden birisinde Allah'a dininizi mi öğretmek istiyorsunuz diye bir soru soruluyor.
اَتُعَلِّمُونَ اللّٰهَ د۪ينَكُمْ
د۪ينَكُمْ. Yani Allah'a din öğretmek nasıl bir şey? Yani Kur'an'a geçen bu tanımlama nasıl bir insan tipini, nasıl bir psikolojik altyapıyı ifade ediyor? Yani din Allah'tan öğrenilirken Allah'a din öğretmeye nasıl kalkılır, kim kalkar? İkincisi de 17. Ayet. Geçen haftada da onun üzerine sadece işaret etmiştik. Yani Müslüman oluşlarını Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve selleme minnet olarak yükleyen, lütuf gibi sunan, yani Müslüman olduk ya daha ne isteniyor gibi hareket eden insan tipi. Bunların yani psikolojik altyapısını tahlil edelim. Bize nasıl bulaşıyor bu? Bizde nasıl bir karşılık oluşturuyor? Onu tahlil edelim ve yani kendi üzerimizden uzaklaştırmak için bu tarz özellikleri gündeme alalım diye düşündüm. Siz de sanıyorum ki bu ayetlerin hatırlattıklarını son derece önemsiyorsunuzdur. Bakalım isterseniz lütfen.
Bir kere hocam nasıl önemsemeyiz? Kur'an'da bir ayet bu.
Amin.
Kur'an'da bir ayet.
Amin.
Herhangi bir ayeti Kur'an-ı Kerim'in kıyamete kadar bütün insanlığın önemsemesi gereken bir şey.
Yani şöyle diyorum, hani ya bunlar bizden uzak, üstümüze konmaz gibi falan bakılabilir. Bir de ya aman ayağımız oralara kaymasın falan diye bakınabilir.
Şeytan var oldukça biz de insan olduğumuz sürece her ayet, her risk bizim içindir.
Evet, evet.
Yani ben şu hastalıktan olmam demeye benzemek, işte filan yörede yaygın, filan ırktaki insanlarda oluyor bu hastalık demeye benziyor bu.
Aynen,
hiç de öyle değil yani. Evet, insan olduğumuz sürece, şeytan da şeytanlığını devam ettirdiği sürece, yani kıyamete kadar her ayet, her sahih hadis bizimdir, bizimle ilgilidir diye düşünmek zorundayız. Şimdi üstadım, dinimizi Allah'a öğretmek diyelim biz buna.
Evet.
Dinimizi Allah'a öğretmek. Bunun üzerinde duralım da yettiği kadar vakit Müslümanlığımızı başa kakmak. Yani bilin ya Müslüman olduk işte bak giderim ha
gibi.
Gibi yani.
Aynen öyle.
Adeta la teşbih ve la temsil diye denirdi ya eskiden, la teşbih ve la temsil. Yani aman kastım o değil manasında. Yani partiye üye oldum. Bak ben çekilirsem partiniz
parti
çöker. Partiniz çöker. Dernekten ayrılırım ha.
Gibi.
Gibi.
Evet.
Mantık yani. Müslümanlığı başa kalkmaktan ifade bu. Yoksa Müslümanlık eşantiyonu almak anlamında değil. Çok bir anlamda. Şimdi üstadım, bir kere bu ayetin derinliklerine girmeden önce
Allah'a din öğretmek,
Allah'a din öğretmek konusuna girmeden önce şunu anlamamız lazım. Bizden önce din yaşayan ve Allahu Teala'nın çok büyük nimetleriyle karşılaşan, zamanına göre bütün insanlardan üstün tutulmuş bulunan Musa Aleyhisselam'dan dolayı bütün insanlardan üstün tutulmuş, alemlere üstün tutulmuş o zaman için bir din mensubu diyeceğimiz Yahudiler,
evet,
ve Hristiyanlar. Bu dünyada bizden önce vardı bunlar.
Evet.
Kur'an-ı Azimuşşan bu Allah'a din mi öğretiyorsunuz siz?
Evet.
Ayetini indirdiğinde, gerçi öyle olmasa bile bizim için bu ayet muteberdi ama bir tecrübesi var göklerin bu konuda. İsrailoğullarının.
Evet.
Allah'a din öğretmeye kalkma hastalıkları oldu bu dünyada.
Evet.
Göklerden yere inen melekler bu vakıayı gördüler.
Evet.
Binaenaleyh Hucurat suresinde Rabbimiz "Kul etuallimune Allah'a bidinikum" de ki sen Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz dediği ayet indiğinde bunun geçmiş sabıkası var insanoğlunda.
Evet.
Musa Aleyhisselam'a gelip konuşmalar yapmış, İsa Aleyhisselam'a gelip isteklerde bulunmuş, Allah gökten sofra indirsin bize demiş insanlık var öncesinde.
Evet, evet.
Yani sofra inerse bu gerçeği anlarız biz. Evet. Ya şöyle bir ziyafet çeksin bize Allah, haşa der gibi demişler. Yani
neredeyse kesmeyeceklerdi kurbanı, değil mi? Yani şu ineğin rengi şu mu, bilmem şu mu?
Yani bu insanoğlunun sabıkası var.
Evet.
Dinimiz farklı bizim. Yani biz elhamdülillah Yahudi değiliz, Yahudi kafalı da değiliz. Hamdolsun.
Hamdolsun.
Veya diğer yani bu buzağıya dokunmayın diyen bir peygambere inat gidip buzağıyı kesmeye kalkmaları.
Evet.
İnsanoğlunun sabıkası var.
Evet.
Bu bir gerçek. Büyük bir gerçek.
Önce bunu tespit edelim. Evet.
Şimdi bunu niye tespit etmeye çalışıyoruz? Varsa var. Biz Kureyş'teniz. Biz Yesrib'teniz. İşte iman ettik biz. Hakkımızda iyi ayetler indi. Bir dakika. Bir pehlivan da kansere mahkum bir insan olarak yaşıyor.
Evet.
Çünkü insanın atalarının yakalandığı her hastalık
bu, her zaman ortaya çıkabilir.
Bu bünyenin üretebileceği bir hastalık demektir.
Evet.
Yani mesela filanca atam benim, yüzüncü dedem, düşünce kolu kırıldı. Sonra alçıya koydular, nasıl koyuyordularsa 500 sene önce. Bu ne demektir? Düşersem benim de kolum kırılır. O dedenin torunuyum ben çünkü.
Evet.
Bu kemiklerim için geçerli olduğu gibi beynim için de geçerli.
Evet.
Kalbi hastalıklarım için de geçerli.
Evet, evet.
Ben insan olarak Rabbimin alemlerden üstün tutulmuş. Sizi alemlerden üstün tuttuk. Allah, yani zamanınızdaki diğer kavimlerden, diğer kabilelerden üstün tuttuk sizi. Değerli kıldık buyuruyor Allah-u Teala. Buna rağmen peygamberlerine gelip ipe saba gelmez şeyler konuşmuşlarsa, bu onlar sadece Yahudi oldukları için, İsrail oğullarından oldukları için değil, insan geni taşıdıkları için, Allah Teala onları insan yarattığı için, bir parantez açalım, en üstünle en düşük arasında gelgidi olan bir mahluk insan.
Evet.
Ehseni takvimle yaratılmış, en üstün vasıflar
esfeli safiline,
esfeli safiline düşecek karakterde.
Evet.
Bu yüzden de iki yolu kendisine açtığı bir kul olarak yaratmış onu Allah. Yani ve edeyna unnecdeyn buyuruyor ya kitabımız. İki tarafı da açtık insana.
Evet.
Bu sebeple önce mantığını bunun çözmemiz lazım. Yani insanız. Medine'de Kur'an'ın indiği, bu ayetlerin indiği insanlar Müslümanların en değerlileri, ümmeti Muhammed'in en üstünü olanlara bu ayetler indi. Ama İsrailoğulları da alemlere üstün tutulmuş bir kavimdiler. Dolayısıyla buna rağmen Allah'a din öğretmeye kalktılar.
Evet.
Dinleriyle oynamaya kalktılar. Yaptılar da, sadece kalktılar değil, kalkışmak bir kenara, fiiliyata da döktüler, evet, bunu. Tevrat'ın ellerinden alınma nedeni de bu zaten.
Evet.
Şimdi bunu niye anlamamız gerekiyor bizim? İnsanız.
Evet.
Bu ayetlerin indiği kimseler de insandılar. Mevcut yapıları, evet, mevcut görüntüleri, evet, o zamana kadarki amelleri, evet, bunlar hepsi çok mübarek, çok güzel vasıflı olarak beyan edildi. Yani çok güzel şeyler ortaya koydular,
evet,
gerçekten. Tamam, bunda bir itiraz yok. Ama insandılar ya, geçmiş atalarımız olan insanlarda da bu tip sorunlar vardı ya, Allah-u Teala testi kırılmadan tokatını vuruyor adeta.
Evet.
Testi kırılmadan tokatını vuruyor. Yani var ya Nasreddin,
evet,
Hoca'nın
Nasreddin, evet,
testiyi kırmadan tokat vurması.
Kırılınca zaten ne tokat, mana taşır?
Yani evet. İsrail oğulları testi kırıldıktan sonra tokat yediler.
Evet.
Testiyi kırdılar.
Evet.
Allah'a din öğretmeye kalktılar ve tokatı yediler. Ümmeti Muhammed'in Kur'an'ı indiği günler aleyhissalatü vesselam, testi kırılmadan Allah tokatı vurdu.
Evet.
Böyle bir hastalık var insanoğlunda, dikkat edin.
Dikkat edin.
Kaldı ki. Bilhassa münafık kadro Medine'de testiyi de kırmaya kalktılar.
Evet.
Testi tam kırılmadıysa da testiyi kırmaya kalktılar. Ashab-ı kiramın Ebu Bekirleri ve emsali radıyallahu anhum testi kırmadılar kolay kolay. Testiye dokundurtmadılar ama münafıklara kalsaydı testinin parçaları da bulunmayacaktı herhalde.
Evet.
Böyle bir tehlike de var ortada.
Evet.
Allah-u Teala lütfetti, önceden ikaz etti ve ümmeti Muhammed'in adeta geçmişten ibret alıp hangi hataları yapmaması gerektiğini de ihtiva ediyor Kur'an-ı Kerim.
Evet.
Tıpkı hocam, bir örnek verelim, İnşallah daha iyi anlaşılır. Zina yapmayın değil de ne buyuruyor ayet?
Yaklaşmayın.
Yaklaşmayın.
Evet.
Niye? Yaklaştıktan sonra o zinayı risk, yapmama ihtimalin düşüyor aşağıya.
Evet.
Yaklaşınca bu bataklıkta mümkün değil temiz olarak geri gelmek. Nasıl zinayı yapmayın değil de yaklaşmayın buyuruyor. Bu tip ikazlarda Kur'an'ımızda adeta bu tip sapık fikirlere yaklaşmayın.
Evet.
Yaklaşmayın. Ben konumuzla ilgili değil. Birinci derecede.
Bir de şu var hocam, sanıyorum. Yani bu ayet sadece tabi sahabe nesline hitap etmiyor. Ve biz burada onu sahabe nesline ne diyor?
Sahabe hatırası olarak
okumuyoruz, konuşmuyoruz. Kendimize.
Bana ne sahabeden hocam? Kur'an benim kitabım.
Tabi.
Evet. 500 sene sonra gelecek Müslüman da sahabeyle işi ne? Yani kendi kitabı. Tabii. İman olarak
evet.
Birinci nesil Kur'an-ı Kerim'in muhatap aldığı tek nesil değildir. Kur'an bütün müminlerin kitabıdır.
Elbette.
Birinci nesil üzerine düşen dersi aldı, yapacağını yaptı, gitti. Kaçıncı nesilsek biz, 30. nesilsek mesela, biz bundan sorumluyuz.
Hep bize hitap ediyor. Bize, hep her zamana hitap.
Bana hocam, evet. Bize bile değil, bana.
Çok
bana
doğru, evet.
Ben kendimi düşünüyorum.
Bana, evet.
Düşünmek zorundayım. Benim gibi müminleri de
evet.
Düşünmek zorundayım. Burada Kur'an'ımız böyle bir işarette bulunurken bizi ne tür tedbir almamız gerektiği,
evet.
Ya tıpkı kolumun kırılmasına karşı insan olarak hazırlıklı olmam gerektiği gibi beyin çarpıntısına karşı da
çok
dikkatli
güzel.
Olmam gerekiyor demek. Bu ayetten
beyin çarpıntısı çok güzel.
Yani bunu anlamadıktan sonra bu ayetten Hucurat suresini okumanın da bir gereği yok.
Evet.
Yani hatıra olarak Kur'an niye okunsun? Burada hocam, ben konumuzla direkt birinci elden bağlantılı değil ama bunu anlamamız şart diye bir çıkarım yapmamız gereken konulardan biri. Mesela mümin dinlediği vaaza dikkat etmeli.
Evet.
Okuduğu kitaba dikkat etmeli.
Evet.
Şimdi gençler bana diyorlar ki filancanın romanını okuyalım mı diyorlar.
Evet.
Ben de diyorum ki Müslüman yazarların romanlarını özümsedin, roman mantığını anladın mı sen? Necip Fazıl'ı iyi okudun mu mesela?
Evet.
Senin döneminin yazarı olarak. Bana sen, evet, Necip Fazıl'ı ben cümlelerinden tanırım. İşte filan tiyatro eserini çok iyi okudum diyorsa, sen o zaman bir solcunun, imanı olmayan birisinin bir kitabını da bir sanat eseri olarak okuyabilirsin. Sen Necip Fazıl aşısı almış birisisin.
Evet.
Eğer böyle değilse, sen güzel roman diye filancanın romanını okursan, romandan örnek veriyorum, edebi eserlere hiç girmiyorum zaten.
Evet,
yani
evet.
Siyasi eserlere, düşünce kitaplarına, denemelere hiç girmek istemiyorum. Yani romandan örnek veriyorum
evet.
Sadece. Sen aksi takdirde o roman bitmeden bir beyin sarsıntısı geçirebilirsin.
Evet.
Çünkü sana o adam vereceği fikirleri açıkça başlık koyarak vermeyecek zaten.
Tabii.
İçine sızdıracak. Sen turşuyu Mikroskopla bile baksan tuzunu göremezsin.
Evet.
Ama turşu yiyince tansiyonun yükselecek senin. Hiç çare yok.
Doğru.
Ben tuz yemedim, turşu yedim, salatalık yedim, lahana yedim diyemezsin o zaman. Doktor sana sen tuz yedin diyor. Ya yemedim tuz diye tartışamazsın doktorla.
Evet.
Yani okuduğumuz eserlerin
zehri de altın zehri, tas içinde sunuyorlar denir.
Ya roman niye filancaların evet. eserleri daha kaliteli basılıyor. Doğru daha kaliteli evet. basılıyor. Neden? Çünkü sana direkt tuz vermiyor adam.
Evet.
Direkt zehir vermiyor. Bu sebeple bu ayeti biz eğer ümmeti Muhammed'e mensup müminlerin tıpkı zinaya yanaşmayın buyuran ayet gibi sarsıntılı fikirlere yanaşmayın sakın zehirlenmeyin şeklinde anlamamız gereken ayetlerden biri olarak görüyorsak
evet.
o zaman mümin okuduğu romandan, izlediği filmden, dinlediği cuma vaazından, izlediği hoca efendilerden, hatta tabi olduğu şeyh efendiden vesaireye kadar herkesi bir nebze süzmek zorundadır.
Evet.
Ben onları anlayacak olsam zaten hoca olurdum diyemez bana.
Evet.
Niye kimse bana ben doların sahtesini nasıl anlayayım diye bir şey demiyor. Herkes anlıyor doların sahtesini.
Anlayacak yolu buluyor.
Ne yapar? Yukarı ışığa doğru mu bakıyor? Ne bak? Hocayı da anla.
Evet.
Hocayı da anla. Ben bunu böyle bir yerde söyleyince bakalım nasıl anlayacağım dedi. Bir, sabah namazında kaldığı semtteki sabah namazında camiye gidiyor mu? Bak niye gelmiyorsun diye sor sonra. Geliyorsa, sabah namazı geliyorsa ne güzel. Sallallahu aleyhi ve sellem derken ki gözlerindeki ışıltıya bak. Benim şeyhim derken ki ışıltıya bak. Hangisini daha fazla abartıyor? Hangisini daha fazla büyüyor?
Evet.
Büyütüyor gözünde. Yani bunu anlar aslında insan.
Tabii, tabii.
Ama avuntuyu kendisi için rahatlama olarak hissediyorsa o şeyhiyle, o talebesiyle, o hocasıyla birbirimizi aldanabiliriz. Ayrı evet. bir konu. Yani ben 5 senedir bu tekkiye geliyorum. 5 senedir bu vaazlara geliyorum. 5 senedir bu vakfa geliyorum. Üzerimdeki takva ne kadar arttı?
Evet.
Kuru bağ ne kadar arttı? Peygamber sevgisi ne kadar arttı? Umumen Allah'ın dostlarına sevgim mi arttı? Yoksa özellikle bizim fırkanın adamlarına mı sevgim arttı?
Evet.
Bunların hepsi sahte doları
evet.
seçme taktiklerinden birisi. Şimdi bu ayette hocam bu girişi yapalım istedim.
Evet. Özellikle, Allah razı olsun.
Aksi takdirde biz yani tefsirini okuduk gittik gibi olur ayet.
Evet.
Şimdi ayete tekrar dönelim. 16. ayeti değil mi?
Evet, 16. ayet. Hucurat
16. 16. ayeti. Kul etuallimunallaha bidinikum.
Evet.
Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz?
Evet.
Nasıl insan Allah'a din öğretebilir? İsterseniz şöyle bir gerçek daha kalayım. Ne Medine'de.
Ya da dini kim öğretir öncelikle?
Elbette. Ya din kiminse o öğretir ha, zaten.
Din kiminse o öğretir.
Sen
yani,
müşterisin.
O kadar müthiş bir tezada işaret ediliyor ki değil mi hocam?
Akla yani, bir defa hitap ediyor. Yani aklın yok diyeceği bir şey.
Evet. Evet.
Şimdi şu olmamıştır hocam. Ey Muhammed. Haşa. Sen yani de. Böyle onların ifadesiyle. Allah bu ayeti yanlış indirmiş. Doğrusu şöyle olsun diyen olmamıştır.
Olmamıştır.
Yok.
Evet.
Bunu Medine'de nasıl söyleyeceksin zaten? Yani insanlar Allah-u Teala'ya şöyle diyelim. İadeli taahhütlü diye bir şey vardı postada
evet,
eskiden.
Evet.
Şimdi herhalde var mı bilmiyorum. Ben kargoda.
Kargo şimdi, öyle gidiyor evet.
İadeli taahhütlü yani geliyor sahibi almazsa geri gönderilecek.
Geri gönderilecek.
Gerilecek. Böyle bir şey yok peygamberlerin hayatında. Evet itirazları var, terbiyesizlikleri var eski ümmetlerin. Peygamberlerine yaptığı terbiyesizlikler, ahlaksız çıkışlar, laubalilikler, iffete gelmez, ahlaka gelmez sözler söylediler. Ama bundan sonra kanun maddesini şu şekilde değiştirin diye gazetelere insanların ilan verdiği gibi bu Tevrat'ın ayetlerini, Kur'an'ın ayetlerini şu şekilde değiştirin, değiştirsin Allah diye bir teklif veren yok ortada.
Evet.
Böyle değil mesele.
Yani bu da o değil.
Bu da o değil. Yani Medine'de kimse şu şekilde olursa ayet bizi iman ederiz. Yoksa etmiyoruz demedi.
Evet.
Demedi. Edep dışı çıkışları oldu.
Evet.
Edep dışı refleksler gösterdiler. Ama bu direkt şu şekilde olsun ayet diye değil. Mesela namaz niye iki rekatla uğraştırıyorsunuz bizi sabahleyin? Öğleyi 6 kılalım. diye bir teklifte bulunan olmadı.
Evet.
Böyle anlarsak bu girişten beri anlatmaya çalıştığımız mesajı da kaybederiz.
Doğru.
Böyle değil. Ya ne oldu? Sorun burada
evet,
zaten.
Yani o Allah'a din öğretme diye ayete giren şey nasıl?
Ayet teklifi getirmediler mesela.
Evet, evet.
Kur'an'ın şu ayeti kaldırılsın, şu ayet getirilsin. Kırmızı mavi yapılsın diye bir teklif olmadı.
Olmadı. Ne oldu?
İnen ayet ve inen dini içlerine sindiremediler.
Evet.
İçlerini özümseyemediler bunu. Dilleriyle söylemese de kalpleri ve beyinleri bu böyle mi olmalıydı demeye getirdiler.
Evet.
Bu nerelerde ortaya çıktı? Bir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zatını ve peygamberliğini kabulde ortaya çıktı.
Evet.
Ebu Bekir radıyallahu anh gelip sen var dünya yok diye özetlenecek.
Evet.
Teslimiyet gösterirken Kureyş'in diğer ağaları ne dediler? Bu yetim çocuk mu yahu dediler.
Peygamberlik buna mı inecekti?
Niye buna indi? Evet. Burada bir sürü ağa adamlar var, patronlar var.
Evet.
Bu yetim çocuk nasıl bu işi çevirecek? Yani şirket olarak görüyorlar ya.
Evet.
Peygamberliği. Bir, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zatına hakaret.
Evet.
Yani onun zatını benimseyememe. Onun sünnetini ağır görme.
Evet.
Yani Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini hadi Allah'tan geldi kabul ettik. E niye peygamberin önünde de kuru kuruya teslim olalım? Onun için dönelim Maide suresinin ayetlerine, Nisa suresinin ayetlerine. Sen kabul edilmedikçe ey peygamber.
Evet.
Sana tam teslim olmadıkça onlar. Sen.
Evet, evet. Evet.
Sen ifadesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Sen olmadıkça olmaz.
Gönül huzuru ile senin getirdiğin ölçülere riayet etmedikçe üstelik gönül huzuru demiş.
Gönül huzuru işte gönülden kabul etmiyorlar.
Evet, evet.
Bunu da alenen de söyleyemiyorlar çünkü gavur olmayı da kabul edemiyorlar.
Evet.
Gavur olmayı da kabul edemiyorlar. Bu sebeple Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de uluhiyet haşa yok. Abd, kul birisi.
Abdül
ama ona bakıp Allah'ı görmeyi istedi Allah.
Evet.
Onun zatında Allah'ın şeriatını görmeliydiler.
Evet.
Allah'ın kudretini, azametini görüp teslim olmalıydılar. Binaenaleyh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zatı ile oynanması Allah-u Teala'nın kime nübüvvet vereceğine dair itiraz görmesi demektir.
Evet.
Haysu yec'alu risalete, onların bir itiraz alanları Efendimiz'e aşırı itiraz edince Allah-u Teala ne buyurdu? Allahu ya'lemu haysu yec'alu risalete. Peygamberliğini kime vereceğini bilir Allah.
Allah bilir.
Siz
evet.
De iyi misiniz? Ne karışıyorsunuz?
Evet.
Bu kıyamete kadar devam eder mi? Kıyamete kadar devam eder. En başta söylediğimiz sorunlardan birisi budur. Niye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok evlendi? Bireysel hak niye fazla kullandı? Demek budur işte.
Evet.
Ne yaptıysa doğrudur Muhammed aleyhissalatü vesselam demedikçe onun zatına, kişiliğine, nübüvveti, tatbikatına itiraz var demektir. Direkt Muhammed niye peygamber oldu haşa? Ya bu sözleri söylemek bile insana ağır geliyor,
evet,
biliyor musun?
Evet, tabii.
Yani naklederken bile sıkıntı
tabii.
Duyuyor insan. Yani niye o peygamber oldu diye direkt söylemiyor olsa bile birisi... İşte niye şöyle yaptı, niye burada bunu dedi, niye Ali'yi kolladı, niye torunlarını işte cennetin efendisi yaptı, niye herhangi bir kadın cennetin efendisi olmuyor da onun hanımı oluyor
evet.
Gibi ifadeler ki bunlar bugün oryantalist müşriklerin, Hristiyan bile, Yahudi bile değil adamlar.
Bazen içimize de saldı.
Yani bunlar çok rahat konuşuluyor şimdi.
Evet, içimize de saldı.
Yani peygamberin karısı Ayşe derken. Müminlerin anası demeyip peygamberin karısı diye hitap etmek edep dışı bir harekettir.
Evet.
Allah-u Teala müminlerin annesi diye onu önümüze koyuyor.
Evet.
Ben anamız demem lazım.
Elbet.
Öz anamdan daha anam diye evet. Sevmemiz gerekirken bunu da öyle laf olsun diye değil. Fiilen yani anam gibi.
İçinden evet.
Kabul
yürekten.
Etmemek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zatına mübarek kimliğine, kaşlarına, dudaklarına, bıyıklarına neyse artık sempatiyle bakamamak. Hatta hasretle bakamamak.
Evet.
Bu hastalığın hani diyelim filan hastalığın 1, 2, 3, 4, 5 kademesi
belirtisi.
Var diyorlar ya.
Evet.
Bu o hastalığın belki birinci derecede değil ama beşinci derecede bir belirtisi.
Evet.
Beşinci derecede değil de birinci derecede belirtisini başka ayetler söylüyor. Ne diyor? Niye Muhammed peygamber oldu da başkası olmadı deyince Allah-u Teala ne buyuruyor? Kime peygamberlik vereceğimi ben bilirim diyor. Ama demek ki Allah'a din öğretmek önce peygamberin kim olması gerektiğinden başlayan bir hastalık.
Evet.
Peygamberin kim olması gerektiğini kullar belirlediğinde, yani oy birliğiyle bir peygamber seçmeye kalktıklarında,
hatta şimdi bana vahiy geliyor diyor. Mesela ben de Resulüm diyor. Öyle şeyler çıkıyor hocam. Yani güya...
O hepten komik hocam. O işte bir tiyatro. Yani. O bir tiyatro.
Evet.
Ama ben çocukken, Allah beni affetsin, hepimizi mağfiret buyursun. Amin. Çocukken dedim, yakın işte 30'lu yaşlarıma kadar, ya bu kim, manyak mıdır nedir, böyle çocukça işte düşünüyordum. Kim aklına gelir peygamberlik iddia etmek, ya etse bile Müslümanlar tükürükle geçerler onu diye zannediyordum hocam. Hasbunallahu ve ni'mel vekil, Rabbim beni mağfiret buyursun. Yahu acayip şeyler
neler çıkıyor.
Adam kendisine vahiy geldiğini söylüyor.
Evet, evet.
Bir sürü Müslüman geliyor, soru soruyor. Evlerinden, televizyonlardan adamı izliyorlarmış hocam.
Ya.
Hasbunallahu ve ni'mel vekil.
Maalesef.
Hiçbir hastalık sönmüyor demek ki.
Evet,
yani hiçbir
evet,
şey kaybolmuyor.
Evet.
Demek ki hocam Allah'a din öğretme, Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz ayetinde? Birincisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olarak gelmesi, onun zatının, kimliğinin Abdullah'ın oğlu Muhammed olarak aleyhissalatü vesselam bulunmasının üzerinde özümsenemeyen, içe sindirilemeyen her hareket 1, 2, 3, 4, 5 şu kadar dereceden farklı noktalardan da olsa Allah'a din öğretmektir.
Evet.
Bir, iki, birinci mesele
evet.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi tekrar dönelim, isterseniz yine sizin mesele, yani bizden uzak konular bunlar, İşte buyurduğunuz gibi diyemiyoruz.
Evet.
Akılsızın biri çıkıyor Amerika'dan, ben de, bana da vahiy geliyor diyor.
Evet, evet.
Türkiye'de Müslümanım diyen insanlar, Ramazan orucu tutan insanlar, ne diyor bu adam diye bakıyorlar. Ya bu deli ne diyor diye bile bakılmaz buna ya.
Evet.
Ne
evet.
diyor diye bakılabilir mi ya? Mikrop bu, bulaşır.
Hatemen yani, Nebiyyin şeyini bildikten sonra değil mi Resulullah Efendimiz?
Mesela hocam Hindistanlı, Pakistanlı, isterseniz buna da işaret edelim, bir ders olsun. Ve Bengal'de işte Müslüman kardeşlerimizin başının büyük belası Kadiyanilik.
Evet, evet.
Kadiyanilik yani şaka bir bela da değil hocam. Allah rahmet etsin, Ebu Hasan el-Nedvi rahmetullahi aleyh vefat etmeden
ziyaret etmiştiniz
önce,
değil mi?
Emin Saraç Hoca Efendi'yi buradan, Ahmet Hamdi Yıldırım hocayı filan hepimizi bir çağırmıştı. Öyle bir toplantı, davetinin özü oydu. Onlara karşı büyük bir toplantı yapılmıştı. O toplantıda ya da Türkiye'den destek olun bize diye.
Evet.
Elhamdülillah bizim için de şeref oldu tabii. Gitmiştik. Bu yani bugün yok diyebileceğimiz bir şey değil. İşte Kadiyanilik Hindistan'daki
bu
Müslümanları.
Burada hocam ben de karşılaştım. Böyle bana vahiy geliyor, yok bilmem ne.
Hadi meczup diyelim onu. Yani. O diyelim. Onu meczup kabul ediyorum da ona takılanlara ne diyeceğimi
bilmiyorum
evet,
evet.
hocam. Yani delidir. Ben Allah'ım da der haşa.
Haşa.
Yani
evet.
bu şeyler haşa, o kadar evet. da. Bunu abartmıyorum hocam.
Evet.
Yani biz o zaman Adem Ergün abiyle de beraberdik bu gezide.
Biliyorum evet.
Hayret etmiştik. Buradan giderken hatta böyle bir toplantıya ne gerek olur gibi hissiyat vardı içimizde. Gittik baktık, aman Allah'ım ya. İnek perestlikten daha etkili ordu o.
Evet.
Yani kasıp kavuruyor.
Özü sürü... ne? Yani bu meseleyle bağlantılı olarak Kadiyaniliği.
Muhammed de peygamber. Ben şimdi geldim. Şimdi ben peygamberim. Ona bağlıyım hani biraz ama... Abi kardeşiz biz onunla gibi bir şey. Ben böyle kabaca özetleyeyim.
Evet,
yani
benzerleri var Türkiye'de.
Özü sarsma.
Doğru,
sarsıyor.
Doğru.
Şimdi dolayısıyla Allah'a din mi öğretiyorsunuzdan yola çıktığımızda haşa, elbette kimse Allah'a ben din öğreteyim, din taslağı diye bir şey göndereyim demiyor. Ama bunun eyleme dönüştüğü noktaları konuşmamız gerekiyor.
Evet.
Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en ufak kabul edilen sünneti sarsılırken bile ortaya çıkabilecek bir mikrobun adıdır.
Evet,
onun için sünnetin seniyenin yayılması, sünneti seniyenin tazim ile karşılanması, sünneti anlatan Buhari'nin, Müslim'in, İbn-i Mace'nin biz ve bize evet. ait diye algılanması, bu ayetin işaret ettiği hastalığa karşı alınmış tedbirlerdir.
Çok güzel.
Hijyenik tedbirlerdir.
Evet.
Bir. İkinci mesele, Allah'ın dini yani Allah'ın şeriatı demektir.
Evet.
Şeriata karşı her türlü direniş, diklenme, karşı koyma. Çünkü direniş, diklenme, karşı koyma farklı şeyler.
Tabii.
Mesela 100 senedir Türkiye'de şeriata karşı hem karşı konuluyor hem dikleniliyor.
Evet.
Mesela diklenme örneği nedir? Bütünü 500 ayet, bunlardan dolayı bunaltmayın bizi.
Evet.
İşte çok şeriat isteyen Arabistan'a gitsin.
Evet.
Arabistan, başını orada örtsün. Sözleri diklenmedir şeriata karşı. Yani evet. Hilafetin yok senin. Ordu sana ait değil. Elinde silahlı müeyyiden yok. Dolayısıyla ben dikleniyorum sana.
Evet.
Ama Osmanlı'nın içinde Lale döneminde direniş vardı şeriata karşı.
Evet.
Bunlar farklı
tabii,
boyutlu
tabii.
Kavramlar. Hilafete karşı, Abdülhamid'e karşı çıkıp meşrutiyet isteriz, şunu isteriz, bunu isteriz derken haklı gibi görünseler de direniyorlardı.
Evet.
Abdülhamid'e karşı direniyorlardı. Lale dönemi bir direniş dönemidir. Daha sonraki dönem karşı isyan, şeriata isyan dönemidir. O kafa koymalar, diklenme hareketleri, Arabistan'a gitsin, başını orada örtsünler
evet.
diyenler Allah'tan müstahaklarını buldular. Hak ettiklerini 1000 defa bulsunlar. Daha da müstahak oldukları şeyleri bulacakları pazarlara gittiler.
Evet.
Mümin kardeşlerimize biz ders olur. Müminler olarak biz bu bataklığa bir daha düşmeyiz diye söylüyoruz. Allah'a din öğretmek şeriatını kırpmaktır.
Evet, şeriatı kırpmak.
Burada şeriat nedir? Şeriat, İslam'ın çarşı pazara, eve, siyasete müdahalesinin adıdır.
Oraları biçimlendirmesi,
hamuruyla yoğuruyor.
Evet.
Rengini veriyor. Allah'ın boyası dediğimiz şey, sıbgatallah, Allah'ın boyası dediğimiz şey şeriatıdır.
Evet.
Bu şeriat, günlük hayatta uygulanan şeriat, iman esaslarında görülmez. Niye görülmez? Meleklere iman, kişinin beyniyle ilgili bir olaydır.
Beyni, kalbi arasında.
Ben Cebrail'e inanmıyorum. Niye desin ki insan?
Evet.
İnanıp inanmaması bir şey değiştirmiyor çünkü.
Evet.
Cebrail'in getirdiği şeriata itiraz eder, itiraz eden.
Evet.
Allah'a din öğretmek nerede olur? Peygamber Aleyhisselam'ı saydık, birinci madde. İkinci madde şeriatında olur. Şeriatı çünkü ne diyor? Kiminle evleneceğini belirliyor. Ne yiyip yemeyeceğini belirliyor. Ne zaman uyuyacaksın, ne zaman kalkacaksın, bunu belirliyor. Ticareti nasıl yapabilirsin, bunu belirliyor. Siyaseti niçin, ne zaman, nerede yapman gerekir, bunu belirliyor. Çünkü din...
Nasıl olur hocam? Yani mesela... Şeriatın çerçevesini belirlediği alanlarda bir adam nasıl Allah'a din öğretmeye kalkışır? Yani ne der ki? Nasıl hareket eder ki? Bunu biz çok, ya sen çok, arkadaş Allah'a din öğretiyorsun diye tanımlarız yani.
Çok güzel. Mesela faizden konuşalım.
Evet.
Rabbimizin indirdiği ayetlerin hangisi tarihseldir? Yani ha. O zaman vardı, şimdi gerek yok. Böyle bir ayet olabilir mi? Olamaz. Faiz yasaklayan Kur'an'daki iki büyük ayet.
Evet.
Cin çarpmış gibi tasvir eden ve Allah'la savaşmaktır, peygamberle savaşmaktır diyen ayet. İki büyük ayeti sadece baz alalım. Faizin haram olduğunu.
O ayetler nasıl böyle?
Şimdi bu ayetler o zamandır, tarihseldi, şimdi yoktur diyebilir miyiz? Hayır.
Evet.
Peki demek ki hicretin birinci senesi İslam'ın uygulandığı, şimdi de 1436. senesindeyiz.
Evet.
1436 sene devam etmiş ayetler bunlar. 2436 insanlığın görmesi mukadderse o zaman da bu ayet vardı. Var olacak.
Var olacak. Evet.
Şimdi birisi çıkıp dese ki 1436 demeyelim, hicretle onun ilgisi olmaz böyle diyenin.
Evet.
2015 yılındayız kardeşim. IMF'si, şusu busu, Dünya Bankası, İsviçre'deki filan banka, ekonomiyi görmüyor musun?
Evet.
Artık faizsiz olmaz. deyiverdiği dakikada hemen onu MR cihazına koyarız.
Evet.
İç görüntüsünü almamız lazım. Güzel kardeşim, sen bu sözü böyle inandığın için mi söylüyorsun? Ya artık dünya geldi, yuvarlandı. Bankaların verdiği faizlerle ticaretin yapıldığı, sanayinin oluştuğu bir dünyaya geldik biz. Bunu mu söylemek istiyorsun? Yoksa ne edeyim, adamlar vinç gibi üstüme indiler, silindir gibi eziyorlar beni, ben de ölmemek için böyle söyledim mi diyorsun?
Mustazafa mı oynuyorsun? İnkara mı oynuyorsun?
Oynuyorsun desek belki sanki iradesiyle olmuş. Yani hangi cihettesin sen?
Evet, evet.
Naçar mısın? Yoksa kafa mantaliten bu mu senin?
Evet.
Sorduğumuzda.
Kimyan mı bozuldu?
Eğer Rabbim affetsin, nasıl ben Rabbime karşı çıkarım? Elbette faiz zil zurna haramdır. Faiz ebediyen helal olmaz. Fakat ne diyeyim, bir şey yapamıyorum. Yoksa her şey gidiyor diyorsa Allah gafur ve rahimdir.
Evet.
Hiçbir sıkıntı yok. Bunu konuşmuyoruz. Bu Allah'a din öğretmek değil.
Evet.
Faizin modern çağın yasaklamaması gereken ya da hükümetlerin politikaları elinde ya da G20'lerin toplantısında kararlaştırılması gereken bir nesne olduğunu söyleyen, cuma namazına gidiyor olsa da, kameralar eşliğinde hatta cuma namazına gidiyor olsa da, hatta sabah namazına gidiyor olsa da Allah'a din öğreten birisidir.
Evet.
Zira sabah namazını olduğu gibi Allah'tan alıyor, cuma namazını Allah'tan alıyor, ama faize, ekonomiye gelince Allah'a öğretiyor.
Evet.
Bu işte Allah'a öğretme meselesidir. Bunun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu tip düşüncelerin hepsini ayağımın altına aldım dedi veda hutbesinde.
Evet.
Yok artık, bunlar cahiliye hastalığı. Yani bir Müslüman ekonomide bazı şeylerin Kur'an'a göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine göre olmayacağını söylemesi Allah'a din öğretmektir. Mesela daha basit bir misal, tarım zekatı diye bir şey var.
Evet.
Yani zekat hep fabrikatörlerin verdiği şey değil.
Öşür dediğimiz, değil mi?
Buna öşür deniyor bizim lehçemizde. Evet. Fakat ben öşürü niye kullanmıyorum? Osmanlı'da öşür başka bir tür alanı özellikle simgelediği için tam şeriat anlamıyla tarım zekatı.
Tarım zekatı.
Tarımdan zekat diyoruz. Çok net olmayan bir ölçü kullanayım. Tarladan yaklaşık olarak bir ton civarında bir mahsul çıkıyorsa onun zekatı var. Özeti bu mesele.
Evet.
Fındığından tut, çayından, işte mercimeğinden ne varsa. Mesela 5 ton mercimek üreten birisinin işte ölçüleri ayrı. Yani bu yaklaşık olarak 20'de 1 oranında bir zekat vermesi gerekiyor. Masraflarını vesairesini düştükten sonra. Şimdi bir Müslümanın zekat verememesi mümkündür. İnsanoğlu bu.
Tabii.
Yani şu borcum var, bu borcumu evirip kıvırıyor diyelim.
Evet.
Bu günah işliyordur.
Evet.
Bu Allah'a dil öğretiyor da denemez.
Evet.
Şunu söylediğini varsayalım. İnşallah topraklarımızda böyle bir söz söyleyen yoktur.
İnşallah.
Ama varsayalım. Yani sanal olarak söylüyorum. Ya adamlar düğmeye basıp para kazanıyorlar. Biz burada Urfa'da, GAP'ta gelip görsen güneşin altında kavurma gibi kavruluyoruz. Kazandık şuradan 5 ton mercimek. Bunun mu zekatını istiyorsunuz kardeşim? Dediği zaman Allah-u Teala'nın sadece borsada para kazananlardan zekat isteme hakkı olduğunu,
evet,
Urfa'nın bahçelerinde, Antep'in tarlalarında fıstık mahsulü toplayanların, o zor şartlarda Malatya'da kayısı toplayanların çok ağır şartlarda bunu yaptıklarını, zekat vermeye karşı muaf tutulmaları gerektiğini hükümete teklif eder gibi, Tarım Ziraat Odası kanun maddesi çıkarın diye hükümetten ricada bulunduğu gibi bakıyoruz ki bu Müslüman da tarımdan zekat muafiyeti olması gerektiğini söylüyor.
Evet.
Bu Allah'a din öğretmektir. Çok daha
demin bizim topraklarımızda inşallah yoktur dediniz. Öyle bir şey duymuştum. Yani Allah hakkı diye böyle mesela buğdayı ölçerken ayırırlarmış hocam. Diyarbakır falan, Urfa çevrelerinde öyle bir şey duymuştum.
Yani ben gene iyi niyetime devam edeceğim. İnşallah sizin dediğiniz gibidir. Fakat çok üzücü bir şey. Şimdi zamanında belki bu zekat hakkı olarak. Şimdi mahalle hocasına, oradaki meleğe veyahut da Kur'an kursuna takdir buyurup verdiği şey olarak uygulanıyor ama.
Lütfen, ikramen.
Yok, gene bu sevap olarak veriyor diye o manada demiyorum. Vermesi gereken 300 kilo mercimektir, 20 kilo veriyor.
20 kilo verince bitiyor, görev
zekat
bitiyor
gibi. Zekat ölçümüyle değil, gönül ölçümüyle veriyor.
Evet.
Dolayısıyla yine itiraz bu. Evet. Yani bunu vermem yeterli olmalı. Yani cami çıkışında dilenen birisine 1 lira verdiği gibi kabul ediyor bunu.
Evet.
Bu nokta önemli. Ama Allah bilir ya.
Zekat disiplininden uzak.
Disiplin çok güzel. Disiplininden uzak. Evet. Allah bilir ya hocam, bunun aslı zekattır. Bu cümle çünkü çok hoşmuş. Allah'ın hakkı diye.
Evet.
Zaten Kur'an'ı bir deyim bu.
Hayır, o zaten onu Kur'an'ı bir görev olarak.
Tabii, ve atu hakkahu yevme hasadihi.
Evet.
Hasat yaptığınız gün hakkını verin dediği Kur'an'ın. Evet. Allah'ın hakkı. Deyim çok güzel.
Evet.
İçi dolduruluyorsa güzel üstü.
İnşallah
güzel.
Yani
ekstra güzel o zaman. Evet. İçini ah bir doldurabilsek toplum olarak. Evet. Ama yeri gelmiştir. Ben özellikle yani inşallah emri bil maruf bakımından söyleyeyim. Çok geziyorum Anadolu'da. Köylere gidiyorum. Takva insanlar. Mesela bir gün evinde misafir kaldığımız halde evin bayanının terliğini görmediğim evler oluyor.
Evet, Anadolu takla, titizdir hocam.
Titizdir. Elhamdülillah. Ama hocam bakıyoruz, muhakkak soruyorum tarım zekatından. Osmanlı'nın miri arazilerindeymiş o diyor.
Evet.
Tapulu arazide değil de. Şimdi bakıyorum böyle benim bile anlamadığım bir kelimeyi öğrenmiş.
Evet.
Allah'ın şeriatından bir kısmını kenara atamayız. Tarımda zekat var. Hatta ben bir müftü efendiye dedim ki, sizi de burada daha çok neyle meşgul? Daha çok yok hocam, tarım var bizde dedi. Ve Türkiye'nin işte bir şey söyledi, şu anda onu hatırlam. Onun bir büyük ihtiyacını karşılıyoruz biz dedi. Hocam dedim, siz o zaman her sene 5-10 hutbeyi zekatla ilgili ayırıyorsunuzdur değil mi? Bize Diyanet'ten geliyor hutbeler dedi.
Evet.
Bu cevabı kıyamet günü söyleyemeyeceksiniz dedim. Çünkü ben de biliyorum ki yöreselliklere Diyanet izin veriyor.
Evet.
Yöresel olarak özel Doğru. şartlar. Yani bunu Diyanet'e yıkmanın bir kabahati özür değil bu hocam.
Tabii.
Yani bu tabii, değil yani. Tabii. Madem öyle, sen dilekçe yaz. Ben özel hutbe hazırlatmam gerekiyor. Bizde tarım çok güçlü diye. Mesela Antalya hocam. Antalya'nın ilçelerinde tarım zekatı özellikle konuşulmalı.
Tabii.
Yani bu
her yerin kendine göre ağırlığı var hocam yani.
İzmit'te de bunu okumanın bir manası belki yok. Orada da sanayi ürünlerinin zekatı üzerine konuşalım. Her halükarda hocam, Allah'a din öğretmek şeriatında olabilir bir de.
Evet.
Şeriatında olabilirlik nereden kaynaklanıyor? Şeriatın inceliklerinde kaynaklanıyor. Mesela belki yaralansak bizim de kanımızdan akacak bir şey. Şimdi mesela insanın teyzesinin oğulları var, kızları var. Teyzemizi çok seviyoruz. Bir bayramda oturalım bir yerde, ziyaretlerde deniyor. Şimdi teyze kızı ile teyze oğlu 18 yaşında, 20 yaşında. Bunlar ayrı odalarda otursun dendiğinde kimilerinin asbi cız ediyor içi.
Evet.
Ya biz abi kardeşiz diyor.
Evet.
Allah-u Teala abi kardeş görmüyor sizi.
Evet.
Abi kardeş görmüyor deyince ama biz abi kardeş gibi büyüdük. Ama kelimesi eğer ya ne yapayım bu kadar becerebiliyorum, Rabbim beni affetsinse bu mağfiret umulur bir şey.
Mağfiret alanına.
Ama ne demek ya, teyzemin kızı bu benim. Ben öyle kötü adam mıyım? Kötü niyetle mi bakıyorum? İşte fırtınayı koparan.
Burada da böyle düzenleme olur mu?
Olur mu da? Bu çok enteresan. Çok daha karşılaştığımız bir vaka hocam. İnşallah bunlar hep emri bil maruf olarak, Allah'a din öğretmenin bugünkü sıkıntıları olarak, yansımaları olarak anlaşılıyordur. Şimdi mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ikazında kadınlarla yani bir kadınla bir erkeğin halvet halinde olmaması konusunda konusunda bir ikazı var Efendimiz.
Evet.
Halvet olmayın sakın diyor. Halvet ne demek? Kapalı bir odada, bir ev, bir ofis neyse, kapısı kapalı bir yerde, camları kapalı bir yerde evlenmen caiz olacak. Yani evli evet. değil, sen de evli değilsin, otomatik olarak evlenebilirsiniz evet. ise, sonra evlenmiş bile olsa, şu anda evli bile olsa halvet yasak bununla. Evet. Özeti bu bunun. Efendimiz böyle buyurunca sahabeden biri demiş ki ya Resulallah, kadının kayınları için ne dersiniz?
Evet.
Çünkü kayın, yani kadın evli, kocasının kardeşleri var.
Evet.
Kayın deniyor değil mi?
Bugün kayın birader için. Deniyor.
Ha, kayın birader diyelim.
Evet.
Biraderiyle, yani kayın o kelimenin özü herhalde
evet,
değil
evet,
mi?
Evet, tabii. Ha,
kayın hakkında ne dersiniz evet. diye soruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Şimdi kadın evli, kocası var, kocasının kardeşleri kardeş. Veya abileri var. Şimdi o evliyken onlarla evlenmesi mümkün değil bir daha. Ama boşanmış olsa, kocası ölmüş olsa otomatik olarak onunla evlenmesi caiz.
Evet.
Dolayısıyla o da onun namahremi.
Evet.
Yani onunla halvet kuralları geçerli. Efendimiz de buyurmuş ki o ölümdür buyurmuş.
Evet.
Halvet için tehlike demişti.
Evet.
Bir arada olmayın. Kayınla ilgili sorulunca o ölümdür buyurmuş.
Evet.
Şimdi hocam bu çok...
Ağır bir şey yani böyle.
Yani şimdi
ikaz.
Tabii. Yani
ölümcül
bir kalp krizi gibi bir doktorun sen kalp krizi geçiriyorsun, geçirirsin demesi gibi bir vaka bu. Şimdi bu o zaman tabii ashab-ı kiramın buna itiraz ettiği, ya Resulallah öyle olur mu, biz kayınlarımızla yemek yiyecektik falan dediklerine dair bir haber yok.
Evet.
Şu ana kadar gözüme çarpmadı. Belki varsa da yani ben duymadım ama şimdi hemen hemen ben mübalağa da yapmayayım, üç Müslümandan birinin bu konuda sıkıntısı var. Yani ben evde yokum diye benim kardeşim, erkek kardeşim hanımımla oturup yemek yiyemeyecekler mi?
Evet.
Ve de şunu da duyuyoruz. Tövbe tövbe. Bu kadar kötü insan olur mu bu dünyada ya? Hiç yengesine insan art niyetle bakar mı? Halbuki Halık'ın senin, peygamberinin lisanından bu bir tehlikedir, ölümdür diyor.
Evet.
Eğer bir Müslüman, tövbe ya öyle bir şey olur mu? Yengem benim anam ya. Onun yemekleriyle büyüdük biz. Gibi böyle Anadolu'nun hoş delikanlılık ifadeleri evet. vardır. Bunlar Allah'a din öğretmektir. Allah yapabilirsin böyle bir şey. Şimdiye kadar yapmadın. Şu anda da düşünmüyorsun. Ama günün birinde şeytan boş yakalar seni. Yengenin bir seni kışkırtacak sahnesini görürsün. O veyahut da senin kışkırtıcı bir sahneni görür. Bir şimşek gelir geçer kafadan. Tövbe estağfurullah deyip hatta abdest alıp iki rekat namaz kılarsın yengeme karşı, böyle bir şey nasıl geçer benim aklımdan diye kendini ayıplarsın. Balkondan atlayacak kadar böyle deprenişin olur, sıkıntın olur. Lakin 5 sene sonra, 10 sene sonra şeytan o yumurtadan istediğini öğretir. Bunu evet. bildiği için Allah. Eski ümmetlerde bunun tecrübe edilmiş deneyimleri bulunduğu için Allah-u Teala bu ikazı yapmıştır.
Evet.
Dolayısıyla bu ikazı yaptığına göre Rabbimiz, bir mümin buna itiraz mantıklı, böyle bir şey olmaz dediği zaman Allah'a din öğretmiş oluyor. Neden? Yaratana yaratılmış akıl veriyor.
Evet.
Ben böyle bir şey olur mu ya, yengeme böyle bakar mıyım? Mesela ben kendimden şimdi kıyas ediyorum. Tövbe estağfurullah, herhalde o gün göklerden aşağı düşmüş olmam lazım. Böyle bir şey düşünmek için geçiyor içimden.
Evet.
Ama şu da geçiyor içimden. Beni ben mi iyi biliyorum, yaratanım mı iyi biliyor?
Evet.
Yaratanım beni benden iyi biliyorsa şeriat onun şeriatıdır.
Evet.
Ahlak onun ahlakıdır. Yani Allah'ın ahlak dediği şey, peygamberinin ahlak dediği şey, bizim herhangi bir şekilde onu tekrar ona öğretmemiz gereken şey olduğunda kulla Rab yer değiştirmiş olur.
Asıl işte en büyük şey bu mana. İşte
geleceğimiz yani, üçüncü noktada evet. bu niye yasaklanıyor?
Evet.
Ha, çünkü Allah-u Teala demokrasilerde sekülerist mantıkta olduğu gibi vatandaşın gönlünü yapmak için bir şeriat göndermedi ki.
Evet.
vatandaşın gönlü teslim olsun diye şeriat gönderdi. Yani şeriat, Allah'ın dini memnun etmek için değildir insanları. Allah'ın razı olması içindir. Şimdi gerçi bir miktar, mesela biz hocalar olarak hepimizde belki vardır bu, ama insanlar İslamiyet'i şirin görsünler, tatlı görsünler diye oradan kırp, buradan kırp, yani cici din, tatlı din, sempatik din üretme hastalığımız var bizim.
Evet.
Allah'ın affına, mağfiretine muhtaç olduğumuz temel hastalıklarımızdan birisi budur. Din bu kardeşim. Allah Teala ne buyuruyor? Biz gönderdik.
Evet.
İki yolu da gösterdik. İsteyen gelsin, isteyen gelmesin. Ama gelmeyenlere cezamız hazırdır bizim. Gelenlere de cennetimiz hazırdır buyuruyor. Biz biraz daha sempatik din. Hani onu anlatma, bunu anlatma. Nasreddin Hoca'nın bir kuş hikayesi var ya, şimdi Leyla'yı yakalamış da.
Şimdi kuşa benzedin.
Şöyle bir kuşa benzedin demiş. Maazallah, belki dinimizi böyle kuşa benzetme hastalığımız olabilir. Ben anlıyorum, sizin vaktiniz bitti
yani
hocam.
3-4 dakikamız kaldı
vaktiniz
hocam.
Bitti.
Yani bir toparlayalım ama bu, yani insanın kendini Rab yerine koyması.
Gizli gizli Rab yerine koyması.
Rab yerine, o çok önemli. Yani hakikaten bu işe, yani bir didiklerken mesela, bir ilahi hükmü didiklerken bu tehlikeyi görmek lazım değil mi?
O noktaya gelmeden ben şunu da toparlayayım o zaman.
Lütfen.
Birincisi, Efendimizin zatıyla oynarken bu sıkıntı
evet.
ortaya çıkar. İkincisi, şeriata karşı oynarken
evet.
ortaya çıkar. Üçüncü sorun ki bu asırda ciddi bir hastalık
evet.
bu. Allah'a din öğretme. Kur'an'ın, modern bir ifade kullanalım, dizaynı var.
Evet.
Ya da şeriatın dizaynı var.
Evet.
İşte Kur'an'ın dizaynı diyelim, Fatiha'dan, Bakara'dan devam ediyor.
Evet.
Hükümler dizilmiş. Ondan sonra şeriat hükümlerini farzlar, vacipler, sünnetler, adab, müstahap vesaire dizmiş. Haramlar var.
Evet.
Mekruhlar var. Yani şeriat bir kalıp ve bir ağırlık üzerinden geliyor. Ve Kur'an'ımız, kendine mahsus bir anlatımı var. Ağırlıklı gördüğü şeyler var. Nasihat şeklinde anlattığı şeyler var. Herhangi bir şekilde Allah'tan olduğu belli olan bu sıralamalar, bu ağırlıklı tutma sıralamalarıyla oynama hareketleri de Allah'a din öğretmektir.
Evet.
Yani birisi kalkıp Nisa suresi modern çağa daha uygundur diye kadınlardan bahsettiği için Bakara ile yer değiştirsin dese.
Evet.
Bu da bir hastalıktır. Bunu sözde dese hastalıktır, pratiğe dökse hastalıktır. Allah'ın kullarına hitap eder hoca efendi. Özellikle kadınlara hitap ediyorsa, kadınlar daha narinler, daha iyi anlıyorlar. Ya da kadınlara hitap ederken onların rahatsız olmayacağı ayetleri tercih ediyorsa. Ya da mesela bir kitap yazıyor, kadınların incinceği hadisleri koymuyor ona.
Evet.
Bunlar hepsi Allah'a din öğretmektir.
Evet.
Allah'a akıl vermektir bunlar.
Haşa, evet.
Haşa, sümme haşa. Bunlar bu ayetin, Hucurat suresinin 16. ayetinin dikkatimizi çektiği şeylerdir işte. Yani Allah'a akıl vermek.
Hocam, son bir cümle alarak, yani dinleyicilerimize mesela aman ha diyebileceğimiz bir şey mesela. Bu
aman hası şudur. Bütün bunlar
evet.
Peygamber Efendimizin zatıyla oynama,
evet.
şeriatla oynama, tertibiyle, düzeniyle şeriatımızın, dinimizin, Kur'an'ımızın oynama, konuda oynama. Bunların hepsinin götürdüğü nokta, kul Allah'ın yerinde kendisini görme seviyesinde bir hastalıktır. Allah ile kulun denkleştirilme hastalığıdır.
Allah
önceki
Allah.
Ümmetler tekrar en başa dönüyor. Önceki ümmetler, biz de buradayız. Allah öyle dediyse biz de böyle dedik. Dedikleri için helak oldular. Evet, bu ümmetin ebediyen böyle bir şeyde ittifak etmesi mümkün değil. Sabit bir fırka-i naciyesi hep bulunacak.
İnşallah.
Ama bu sapıklarda içimizde bulunacak ki Allah bu ayeti bize indirdi.
Evet, aman ha diyerek,
aman ha
diyerek bu programı tamamlayalım. İslam'dan Hayata Ölçüler. Bendeniz Ahmet Taş getiren Nurettin Yıldız hocamla sohbet ettik. Allah'a din öğretmek, Hucurat suresinin 16. ayeti. o ayeti bir daha okuyalım inşallah.
Birkaç kere.
Ve onun üzerinde tefekkür edelim. Onun içine girmemek için de değil mi? Azami itina edelim. Sağlıcakla kalın efendim. Hayırlı günler diliyoruz.